Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Leyl Suresinin 12 ila 21. ayetlerini dinliyoruz.
Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العلي
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz bize ait olan yol göstermektir. Gerçekten sonda, ilkte, ahiret ve dünya bizimdir. Artık sizi alevleri kabardıkça kabaran bir ateşle uyardım. Ona ancak en bedbaht olandan başkası yollanmaz ki o yalanlamış ve yüz çevirmişti. Korkup sakınansa ondan uzak tutulacaktır ki o malını vererek temizlenip arınır. Onun yanında hiç kimsenin karşılığı verilecek bir nimeti, borcu, minneti yoktur. Ancak Yüce Rabbinin rızasını aramak için verir. Muhakkak kendisi de ileride razı olacaktır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7:20 ila 8:50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Umut Işığı.
Yoksulluk, yolsuzluk ve ayrımcılık dolu bu dünyada mazlum ve mağdur insanların umduğu tek bir umut ışığı vardır. Bu umut ışığı ise adalet talep, hak talep, hürriyet yanlısı, güçlü, hikmetli ve bilgili birinin zuhur etmesidir.
Böyle bir seçkin zuhur etmesi ile zulüm, yoksulluk, ayrımcılık ve yolsuzluk faktörlerinin bastırılması ve dünya halklarının adaleti yayan, iyi yöneten ve halka dayalı olarak çalışan bir devlet sayesinde izzet ve refah dolu bir yaşam sürmesi umulmaktadır. İnsanları kurtaracak bu vaat edilen kurtarıcı ile ilgili hazırladığımız sohbetimizi hep birlikte dinleyelim.
Geçen bölümlerde Hazreti Mehdi'yi bekleyenlerin kimi vazifelerine değindik. Genel olarak Kur'an-ı Kerim'in Ra'd suresi 11. ayette de vurgulandığı gibi hiçbir millet ve kavmin kaderi kendileri istemeden değişmeyecektir. Böylece toplumun üyeleri erdem ve değişim yolunda adım atmadan ilerleme beklentisi boşa kürek çekmek ve umut bağlamak anlamına gelecektir. Bu tanımla dünyadaki köklü bir dönüşüm için büyük bir reformcuyu ağırlamak isteyen bir toplum, değerli İslami değer ve öğretilerin hakimiyeti için çaba göstermelidir. Çünkü o imam da bu amaçla ortaya çıkmakta ve zuhur etmektedir. Örneğin İslam, insanlar arasında maneviyatın hakimiyetini ve Allah'ı aramaya önem verir. Bu nedenle sahibu zaman aleyhisselamı bekleyenler Allah'ın kurallarına ve öğretilerine bağlı kalarak başkalarını da bunu yapmaya teşvik etmelidir.
Bu uygulama İslam'da büyük önem verilen iyiliği emredip kötülükten sakındırma temel ilkesinin bir parçasıdır. Bu ilke o kadar önemlidir ki Allah-u Teala Ali İmran suresinin 110. ayetinde İslam ümmetini en hayırlı ümmet ve millet olarak görmektedir. Çünkü onlar birbirlerine iyiliği tavsiye eder ve kötülüklerden sakındırırlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem de bunu yapmamayı İslam toplumunun nimetlerinden mahrum edeceğinin sebebi sayar. İyiliği emredip kötülükten sakındırmanın bu kadar önemli olmasının nedeni açıktır. Çünkü üyelerinin birbirini hep iyiliğe ve doğruluğa davet ettiği, çarpıklıktan ve çirkinlikten uzak durduğu bir toplum gelişme yolunda adım atmakta ve gerçek Mehdevi toplumu da işte budur. Thank you.
Bu toplumda İmam Zaman Aleyhisselam'ın zuhuru için zeminin hazırlanması amacıyla halkın gereken koşullara sahip olması istenir ki bu da önemli bir emre maruz sayılır. İnsanın bu dünyadaki manevi mükemmelliğini engelleyen, dünyaya olan güçlü bağımlılığını pekiştiren ve günah ve ahlaki bozulma ile kirlenmesine yol açan faktörlerden biri de Batı'da var olan ve ne yazık ki diğer milletlere de yayılan anormalliklerdir. İmam Zaman Aleyhisselam'ın zuhurunu bekleyenlerin görevlerinden biri, Batı kültürünün bu çirkin tezahürlerine karşı mücadele etmesidir. Çünkü Mehdevi toplumun onların yıkıcı zararlarından koruması bir şarttır.
Bu bilincin medya araçlarının doğru kullanılmasıyla mümkün olacağı açıktır. Toplum yozlaşma ve aşırı dünyevilik tehlikesinden kurtulmasının yanı sıra aynı zamanda içinde maneviyat, kardeşlik, fedakarlık da güçlenecektir. Böyle bir toplumda insan dünya malına, maddiyata, servetine bağlı kalmaz. Onu Allah'ın dilediği gibi muhtaçlara, yoksullara yardım yolunda harcar. Genel olarak Mehdevi toplumunda insanlar, insanların maddi manevi tüm sorunlarından kendilerini sorumlu görürler ve birbirlerine üzülürler ve yardımlaşırlar.
Birçok grup ve toplumun önemli sorunlarından biri onları zayıflatan ve bazen çökerten ihtilaf ve tefrikalardır. Ancak Kur'an'a ve İslam'a göre Mehdevi topluluğu ahir zaman kurtarıcısının zuhuruna yönelik hazırlıklarını kaybetmek için tutarlı ve birlik içinde olmalıdır. Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran suresinin 103. ayetinde Müslümanlara güçsüz ve zayıf düşmemek için Allah'ın ipine sarılmaya ve bölünmeden ve itiraftan uzak durmaya davet etmektedir. İmam zamanın zorunu hızlandırmak için zamanın imamını bekleyenler arasındaki birlik ve dayanışmanın önemi Şeyh Mufide yazdığı mektubunun bu bölümünden de iyi anlaşılıyor. Şiirlerimizin kalpleri bizimle yaptıkları ahdin yerine getirmesinde bir araya gelirse onlar için zuhurumuzun saadeti hiç gecikmez. Gerçek ilim ve anlayışla bizim huzurumuzda bulunmanın da saadetini her gün yaşarlar. Böylece farklılıkları gidermek ve birlik ve beraberliği sağlamak Hazreti Mehdi'nin zuhur çabası etrafında ele alınmalıdır ve o büyük insanın zuhurunu bekleyenlerin önemli görevlerinden biridir.
Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın ilk icraatlarından biri, insanlara zulmeden ve adaletin gerçekleşmesini engelleyen zalimlere ve güç taleplerine karşı mücadele etmektir. Bu nedenle Mehdevi toplumunda insanlara baskı ve zulüm olmamalıdır. Öte yandan kıyamın lideri ve İslam'ın baskı karşıtı öğretilerine uyarak o imamı bekleyenler her zaman mazlum ve mağdur milletlerin yardımcısı, zalimlerin ve tiranların düşmanıdır. İşte bu sebat ve tahammül, savaşa hazır olmayı, fedakarlık ve şehadet ruhuna sahip olmak gerekir. Temelde bu manevi ve askeri hazırlık, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuru için bekleyen hakiki birinin vasıflarından biridir ki, insanlık düşmanlarıyla savaşabilsin, hatta Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın şehit düşen yarenlerinden olabilsin. Bu dilek, zuhuru ile ilgili dualarda defalarca tekrarlanmıştır.
İmam Sadık Aleyhisselam, Hazreti Bakiyetullah Aleyhisselam'ın kıyamı için yapılan savaş hazırlıklarını şöyle anlatır. Her biriniz, İmam Zaman'ın zuhuru için tek bir kurşun kadar bile silah yardımı yapmalısınız. Çünkü Cenab-ı Hak ondan böyle bir niyet görünce ömrünün uzaması umulur ki o imamın zuhurunu anlasın ve onun ashabı ve yarenlerinden olsun. Mehdi'nin zuhuru o kadar önemli ve belirleyicidir ki, bunun gerçekleşmesi için İslam dünyasının var gücü bunun için kullanılmalıdır. Ümmetin intizar kültürünün ve Mehdi'nin yaygınlaşması için milletlerin birbirleriyle haberleşmesi ve işbirliği yapması gerekir. Bu alanda ümmetin birliğini sağlayan hareketlerden biri de bu bilgilendirmelerdir.
Tahran Radyosu.
Bunda bilim adamlarının ve düşünürlerin rolü büyük etkiye sahiptir. Onların Mehdevi kültürünü yaymak için rolü çok etkili ve gereklidir. Münazara toplantıları ve çeşitli konferanslar düzenleyerek Mehdilik alanındaki bakış açılarını yakınlaştırarak insanlara Mehdi'nin şahsiyetini, kıyamını ve hükümetini çeşitli yönleriyle anlatıp gözler önüne serebilirler. Bu durumda diğer fıkıh ve din, hatta sosyal meselelerde olduğu gibi insanlar Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın temsilcisine ve genel temsilcisi olarak bilinen önde gelen alimlere başvurmalı. Hazreti Mehdi Aleyhisselam bu amelin yapılmasının zaruretini şöyle açıklamaktadır. Fakat zamanın hadiselerinde hadis ravilerimize müracaat ediniz. Onlar benim size karşı hüccetimdir. Ve ben de onlara karşı Allah'ın hücretiyim.
Her sabah ahd duasını okuyarak İmam Zaman Aleyhisselam ile ahdi tazelerken o gücü gaye yurunda Allah'tan şahadet diliyor ve şöyle diyoruz.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme enni uceddidu lehu fi sabihati yevmi hada. وما عشت من أيامي عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبدا اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانه والضابين عنه والمصارعين إليهم في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره والمحامين عنه والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يديه.
Allah'ım, bu sabah ve tüm günlerinde İmam Zaman ile bağladığım ahdi ve sözümü tazeliyorum. Hiçbir zaman buna sır çevirmeyeceğim. Bundan el çekmeyeceğim. Allah'ım, beni onun yardımcılarından, destekçilerinden ve savunucularından isteklerini yerine getirmek ve emirlerine itaat etmek için çaba gösterenlerden, ona yardım edenlerden, amaçlarına ulaşmak için çaba gösterenlerden eyle ve aynı zamanda şehitlerden say.
Evet değerli dinleyiciler, Umut Işığı isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz.
Sizlerden ayrılmadan önce parsude.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Edebiyat Yelpazesi. Değerli dinleyiciler, Edebiyat Yelpazesi adlı programımızın yeni bir bölümünde tekrar sizlerle beraberiz. Bugünkü programımızda Firdevsi'nin hayatı ve sanatı üzerinde duracağız. 10. yüzyılda yaşayan, asıl adı Ebu'l-Kasım Mansur olan Firdevsi, İran'ın ulusal destanı Şehname adlı manzum yapıtıyla ün kazanmıştır. Tarihsel Tuz kentinin bir köyünde doğdu. Yüzyıllar boyunca anlatılan çeşitli efsanelere karşın yaşamına ilişkin çok az şey bilinmektedir. Şiirlerindeki kişisel göndermelerden bazı ipuçları elde edilmişse de en güvenilir kaynak, 1-12. yüzyıl şairi olan Nizami Aruzi'nin Çehar makalede verdiği bilgilerdir. Nizami Aruzi, Firdevsi'nin mezarını 1116-1117 ziyaret etmiş ve doğduğu bölgede onunla ilgili çeşitli söylentileri bir araya toplamıştır. Nizami'ye göre mülk sahibi olan Firdevsi'nin yüksek bir geliri vardı. Tek çocuğu olan kızının çeyizini yapmak için başladığı yapıtını 35 yılda tamamladı. 60 bin beytten oluşan Şehname, aslında Firdevsi'nin gençliğinde aynı adı taşıyan bir düz yazı metninden yaptığı derlemeye dayanır. Daha çok Pehlevi döneminde yazılan Hudayname'nin çevirisi olan bu metin, efsane dönemlerinden 2. Hüsrev'in hükümdarlığına değin İran hükümdarlarının tarihini ele alır. Ayrıca Sasanilerin 7. yüzyılda Araplara yenilmesini konu eden ek bilgileri de içerir. İslam öncesi efsanevi İran döneminin tarihini şiire dönüştüren ilk şair Dakiki'ydi. Samaniler döneminde saray şairi olan ve katledilerek öldürülen Dakiki ancak 1000 beyit yazabilmişti. Zertüşt'ün ortaya çıkışını anlatan bu dizeleri Firdevsi gerekli açıklamaları yaparak anonimleştirdi. 1010'da tamamlanan Şehname'yi Firdevsi ana yurdu Horasan'da hükümdarlığını ilan eden Gazneli Mahmud'a sundu. Şair ile hükümdar arasındaki ilişki konusunda söylentiler çeşitlidir. Nizami Aruzi'ye göre Firdevsi Gazne'ye gider ve Vezir Ahmet bin İbni Hasan Meymendi'nin yardımıyla Mahmud'un kendisini kabul etmesini sağlar. Ama Mahmud vezirin düşmanlarının etkisini altında kalarak Firdevsi'ye az bir ödül verir. Bu olaydan duyduğu düş kırıklığıyla Herat'a giden Firdevsi orada 6 ay kaldı. Daha sonra doğum yeri olan Tuz üzerinden Mazenderan'a geçti ve Sipahbat Şehriyar'ın sarayına sığındı. Şehname'nin ön sözünde yer alan ve Sultan Mahmud üzerine yazdığı 100 dizelik yergiyi Şehriyar'a okudu. Şiirini Mahmud yerine İran'ın ilk krallarının soyundan geldiği için Şehriyar'a adamak istedi. Ama Şehriyar Firdevsi'ye şiiri Mahmud'a adamaya razı etti. Yergiyi de yüksek bir fiyatla satın alarak Şehname'den çıkartılmasını sağladı. Nizami Firdevsi'nin yerginin metnini yok ettiğini, elde yalnızca 6 dize kaldığını yazmıştır. Ama özgün metin günümüze tam olarak ulaştığı için bu açıklama gerçeğe uymamaktadır. Firdevsi'nin yaşlılık döneminde uzun süre İran'ın batısında ya da Bağdat'ta Büveyhilerin, koruması altında yaşadığı sanılmaktaydı. Bunun nedeni Yusuf ile Züleyha adlı mesneviyi Firdevsi'nin yazdığı görünüşünün yaygın oluşuydu. Ama daha sonra bu mesnevinin Firdevsi'nin ölümünden 100 yıl sonra yazıldığı ortaya çıkmıştır. Yine Nizami-i Aruzi'nin yazdıklarına göre Sultan Mahmud Hindistan'a yaptığı seferlerden birinden dönerken Veziri Ahmet İbni Hasan Meymendi ona Şehname'den uygun bir yer okuyarak Firdevsi'ye haksızlık ettiğini söyler. Bu haksızlığı düzeltmeye karar veren Sultan Gazne'ye döndüğünde 60 bin dinar değerindeki çividin saraya ait develerle Tus'a götürülmesini ve Firdevsi'ye verilmesini emreder. Ama çivi taşıyan develer kentin bir kapısından girerken Firdevsi'nin tabutu da öbür kapıdan çıkmaktadır. Tutucu bir din adamı Müslüman mezarlığına gömülmesine karşı çıktığı için cenazesi kent surunun dışındaki bir bahçeye gömülür. Firdevsi'nin tek kızı sultanın armağanını kabul etmez, Çivitlerin geliri Tus'taki bir hanın onarımına harcanır. Nizami Firdevsi'nin ölüm tarihinden söz etmez. Daha sonraki uzmanların verdiği bilgilere göre en erken 1020, en geç 1026'da ölen Firdevsi'nin 80 yıldan fazla yaşadığı kesindir. Evet, Şehname epik mesnevi şeklinde ve aruzun feulün feulün feulün feul kalıbıyla yazılmıştır. Eski İran Turan hükümdarlarının efsaneli ve çok maceralı tarihlerini, cihangirliklerini anlatmaktadır. Şimdi ise detaylı bilgileri edebiyat uzmanı Sayın Doktor Ahmet Yeşil'den dinliyoruz.
Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle sizlere ve değerli dinleyicilerinizi saygı ve sevgiyle selamlarım. Bir önceki konuşmalarımızda, açıklamalarımızda İran edebiyatının ilk dönem, klasik edebiyatın ilk dönem özelliklerinden bahsedip daha sonra Rudeki gibi ilk dönemindeki büyük şairlerden bahsetmiştik. Tabii bu konuşma dizimizin bu haftaki bölümünde de Firdevsi hakkında konuşmak istiyoruz. Ebu'l-Kasım Mansur Firdevsi. Tabii Firdevsi'nin ile ilgili söylenecek ve herkesin bildiği en önemli özelliklerinden biri bugün de elimizde olan ve İran edebiyatının önemli eserlerinden biri sayılan Şahname'dir. Firdevsi'nin eserine geçmeden tabii kendi yaşamıyla ilgili biraz bir konuşmamız daha yerinde olacaktır. Firdevsi Tus bölgesinde bir köyde dünyaya gelmiştir. O dönemin toprak ağası da diyebiliriz. Zengin varlıklı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. İyi bir eğitim alan Firdevsi çok iyi bir şekilde Farsça'nın yanı sıra Arapçayı çok iyi bilen bir şahıstır. Bunun yanı sıra kendinden önce ve Fars kültürüne ait mitolojik hikayeleri, o dönemde anlatılan İran kültürünü yansıtan hikayeleri çok iyi bilen, çok iyi tahlil eden bir şahsiyete sahiptir. O dönemde almış olduğu eğitimden sonra ki dönemlerdeki Farsçayı, Fars dilini yaşatma adına bugün de dediğim gibi elimizde bulunan Şahname gibi büyük bir eser bırakmıştır. Tabi Firdevsi sahip olduğu o ilim, o bilgilerin yanı sıra o dönemde Bağdat hükümetine bağlı olan diğer padişahlar dini simadan dolayı içinde diğer yabancı dillerdeki kelimeleri daha çok kullanmaya başlamışlar. Bunlardan biri de Arapçadır. Yani İslamiyet'ten dolayı bu kelimeleri dilde daha fazla konuşup sarayda bu dille kitapların yazılması teşvik ediliyordu. O dönemde Firdevsi gibi şahıslar bu dilin, Farsçanın ortadan kalkmaması için bir eser bırakılması, yaşatılmasına inanmış. Bu yolda da Şahname gibi büyük bir eser bırakmıştır. Tabii Şahname'yi incelediğimizde çok güzel, akıcı, edebi üslup olarak yerinde bir üslup kullanan Firdevsi Şahname eserinde diğer o dönemdeki eserlere nispeten çok daha az Arapça kelimelerden faydalanmış ve kitabını, eserini elinden geldiğince Farsça terimler, kelimelerle yazmaya çalışmıştır. Bu anlamda da Fars dili edebiyatında çok önemli bir yere sahip olan Firdusi'nin aslında Fars dili açısından da çok önemli bir yere sahip olduğunu söyleyebiliriz. Tabii yaşamıyla ilgili çok fazla bilgi bulunmayan şairin o dönemde Şahname'yi yazdığı dönemde Sultan Mahmud'a, Gazneli Sultan Mahmud'a kendi eserini sunmuş. O dönemde bildiğiniz gibi şairler saray erkanına kendi eserlerini sunarak o anlamda bir teşvik, bir ödül almaktaydı. Firdusi de eski İran kültürünü yaşatan, mitolojik hikayeleri içeren, tabii bunun içinde mitolojik dediğim o dönemdeki İslami anlayışın dışında olmayarak İran kültürünü yansıtan mitolojik hikayeleri içinde barındıran eserini yazdıktan sonra padişaha bu eseri sunuyor ve aslında gösterilmesi gereken ilgi ve alakayı görmediği için sultana bu eseri sunmasından dolayı pişman oluyor. Tabii bu olaydan sonra yaşananlar genelde tarih kitaplarında anlatılan ve aşkının kesin olduğu belli olmayan hikayelerdir. O durumdan sonra padişahla sultanla arasında bir düşmanlık başlıyor ve bu sebepten dolayı sürekli kaçmayla, sürekli yer değiştirme şeklinde yaşanmıştır Firdusi. Tabii bu şairin kendi yaşamında çekmiş olduğu sıkıntılar bugün için şunu söyleyebiliriz bırakmış olduğu eser için İran kültürünü, İran dilini bugüne kadar yaşatıp taşıyan en önemli eserlerden biri olmuştur.
Değerli dinleyiciler, bugün bizler için ayrılan sürenin sonuna geldiğimizden dolayı konuşmamızın devamını bir sonraki programımıza bırakıyor. Şimdilik hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kültürü.
Muhterem dinleyiciler, Mutfak Kültürü isimli sohbetimizde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Haftalık programımızın her bölümünde sizleri İran'ın çeşitli yöresel yemek kültürü ve gelenekleriyle tanıştırmaya çalışacağız.
Böylece her bölümde İran'ın bir yöresine giderek yerel halkın yemek kültürü ve gelenekleriyle tanışmaya çalışacağız. Hatırlanacağı üzere geçen sohbetimizde hep beraber Golestan iline giderek Gordan kentinin turistik cazibeleri ve bazı yöresel yemekleri ve tatlıları ile tanışmıştık.
Bugünkü sohbetimizde ise ilin diğer kentlerinden Korku'ya giderek burada halkın kültürü ve yine yöresel yemekleri hakkında sizlere bilgi aktaracağız.
Kordkuy, Golestan ilinin batısında ve İran'ın kuzeyinde yer alıyor. Kordkuy, halkanın lehçesi, mazenidir. Kent, Golestan ilinin en güzel doğa cazibelerine sahiptir. Kuzeyden de güzel Hazar denizine nazırıdır. Kordkuy kentinin tarihi kaynaklardaki geçmişi miladi 1736-1796 yıllarında Afşar Hanedanı dönemine dayanıyor. Uramanat bölgesinden geçmekte olan hanedanın kurucusu Nadir Şah, bölgenin okçulukta becerikli ve mahir olan Kürt aşiretlerine görünce kendisiyle bölgeye giderek, o dönemde Mazenderan ve günümüz Gorgan olan dönemin Esterabad bölgesine saldıran Türkmenlere karşı kendi ordusunu takviye etmek istemiş. Bu konu bölgenin Kordkuy olarak tanınmasına sebep oldu. Yöre halkının dilinde Kürtlerin sükunet ettiği yer anlamında olan Kardmele, göçmen kabul eden bir bölgedir. Bu yüzden de Kürtlere ilaveten Mazenderan gibi diğer bölgelerden de göçmenler burada yaşıyorlar. Böylece kente kültürel çeşitlilik açıkça göze çarpıyor.
Misafirperver Kordkuy halkı çok canlı ve neşeli insanlardır ve kendilerine has özel yemekler ve gelenekleri vardır. Kendi sofralarında geleneksel yaygın yemekleri ilaveten leziz yöresel yemeklere de önem verirler. Kent ve etraf köylerin en önemli yöresel yemeklerinden her zaman pilav üstüne sulu yemek olarak bilinen horişlerden sak, nar aşı, ısırgan aşı, içi doldurulmuş tavuk ve balık, bancam, vezveş ve benzerine değinebiliriz. Ayrıca ceviz helvası, berencek, şirnun, poştzik ve eskiden günümüze ulaşan ve halkın yöresel mutfak kültürünü oluşturan tatlıları da unutmamak gerekir. Halkın yöresel yemekleri genelde yine yöresel çeşitli otlarla daha bir koku ve tat kazanır. Burada yaban olarak bulunan otlardan bir çeşit dağ sarımsağı olan elzi, Azeri dilinde yatsı yaprak zımbırtıkan olarak bilinen zolang, enarice, yarpuz olarak bilinen ovci ve ısırgan otlarına değinebiliriz.
Kordkuy kenti Hazar Denizi'nden çok fazla mesafeli değildir. Bu da deniz ürünlerinin halkın yemek sofralarında özel bir yeri olmasına sebep olmuştur. Bilindiği üzere çeşitli balıklar insanın sağlığı için çok yararlıdır. Bilindiği üzere insan vücudu amino asit üretemez ve sadece besin yolu ile alır. Balığın tüketilmesi insan vücudunda yüksek besin değeri olan amino asitlerin üretilmesine sebep olur. Bu bölgedeki en popüler balıklardan biri de besin değeri açısından pek çok özelliğe sahip olan sazan balığıdır. Sazan balığı özellikle kilo kontrolünde ve tansiyonun düşürmesinde, göz ve cilt sağlığında ve insan ruh sağlığında da oldukça etkilidir. Ayrıca kandaki kolesterol ve trigliseritleri düşürürken koroner kalp hastalığı riskini azaltmaya da yardımcı olur.
Sazan balığının yararlarından sonra sıra bölge halkının bu balık ile nasıl yöresel bir yemek pişirdiklerine geliyor. Farsça'da sazan balığına kapur denir ve bölge halkının en sevdiği yemeklerden biri kapur kelledir. Evet, bu yemekte balığın etini ilaveten genelde balığın kuyruk ve başı gibi daha az kullanılan bölümleri kullanılır. Bu çok leziz yemek genelde tek başına çorba yanında veya pilavla birlikte yenir ve Golestan ili ve özellikle Kordkuy halkının en sevilen deniz ürünleri yemekleri arasında yer alıyor.
Gelinim kapur kellenin malzemeleri ve tarifine. Kapur kelle yemeği sazan balığı, sarımsak, maydanoz, soğan, nar salçası ve özel baharattan yapılır. Yapılışı ise çok basit olmasına rağmen deniz mahsullerinden yapıldığı için çok yararlı bir yemektir. Eğer bu yemeği yapmak istiyorsanız o zaman kalem ve kağıdı hazırlayarak malzemeleri yaz. Ölçekler 2 kişiliktir.
400 gram ayıklanmış ve 10 santimetrelik uzunca doğranmış sazan balığı. Tabii kuyruk ve başı ile birlikte. Orta boyda bir soğan, yarısı jülyen doğranmış, yarısı ince rendelenmiş olarak, 20 gram ince doğranmış maydanoz, 2 yemek kaşığı kurutulmuş ve kızartılmış sarımsak, 10 gram kurutulmuş ve yağda kızartılmış nane, 1 yemek kaşığı nar salçası, tuz, karabiber, zerdeçal ve gerektiği kadar yağ.
Şimdi yapılışına gelince. Önce tencereye 3 su bardağı suyu ocağa alın ve kaynamasını bekleyin. Ardından doğranmış balıkları tuz, karabiber ve rendelenmiş soğan ile kaynar suya koyun ve 15 dakika pişirin. Sonra balıkları tencereden çıkarın ve kırçıklarını da ayıklayın. Sonra tekrar tenceredeki suya alın, maydanoz, jülyen doğranmış soğanlar, yağda kısaltılmış nane ve sarımsak ve nar salçasını tenceredeki balığa ekleyin. 15 dakika daha orta ateşte pişmesine izin verin. İşte yemek hazır.
Bu hafta sizlerle Kordkuy kentindeyiz. Golestan ilinin dağları, buz devrinden günümüze kadar yaşayan, Hirkani ormanlarında göklere uzanan ağaçlarını ilaveten, ceviz gibi diğer ağaçlar da vardır. Ceviz binlerce yıldan beri insanın en değerli besin maddesi olarak tüketiliyor ve yemek sepetinde yerini korumuştur. Ceviz diğer besin maddelerine nazaran daha fazla omega 3 ve antioksidan içeriyor. Beyin fonksiyonlarını iyileştirmek, kalp hastalığını ve kanseri önlemek cevizin önemli özellikleridir. Besin değeri çok yüksek olan bu kuru yemiş, İranlıların, özellikle Kuzey İran halkının beslemesinde özel bir yere sahiptir.
İranlıların geleneklerinden biri çeşitli törenlerde fakat daha çok matem merasimlerinde helva pişirmektir. Helva sevilen ve leziz bir tatlıdır ve birçok çeşidi vardır. Golistan'ın yöre halkı ve özellikle Kordkuy sakinleri cevizden özel bir helva pişiriyorlar ve ona ceviz helvası da diyorlar. Halk arasında çok sevilen ceviz helvasının pişirmesi zaman ve sabır gerektirir fakat sonu çok iyi ve lezzetlidir. İran'ın kuzey halkı arasında çok sevilen tatlıların bazıları pirinçten yapılması ise ilginçtir fakat ceviz helvasında da pirinç kullanılıyor. Fakat bu sevilen helva nasıl yapılır? Ona bakalım.
Kişilik ceviz helvası için gereken malzemeler: 1 su bardağı pirinç, 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı ayıklanmış ve makinede çekilmiş ceviz, 3 yemek kaşığı yağ, 6 su bardağı su. Bu leziz helvanın pişirilmesi için pirinçler 3-4 saat önceden suda bekletilir. Ardından iri olarak makinede öğütülür. Ardından bakır veya seramik tencerede yağ koyup pirinçler eklenir ve yaklaşık kısık ateşte yağda kavrulur. Kısa sürenin ardından cevizler eklenir ve yine yaklaşık 10 dakika yağda çevrilir. Daha sonra karışıma su ve şeker eklenir ve karıştırılır. Burada ateşi açarak orta ateşte helva karışımı her 10 dakikada yapılır. Yaklaşık 3 ila 4 saat sonra karışım suyunu çekmiş ve koyu kahverengine gelmiş olacaktır. İşin zor tarafı burada başlıyor zira helva tamamen kararıp siyah renge gelene kadar sürekli karıştırmak gerekiyor. Helva yağını tamamen bırakıp tencereye yapışmayınca kıvama gelmiş olacaktır. Artık ocağı söndürme zamanı gelmiştir. Pişen helvayı yağlanmış bir tepsiye yayın ve üzerini elle düzelterek soğuduktan sonra dilimler halinde baklava gibi kesin. Afiyet olsun. Tabii ki helvanın pişme süresinin uzun olması ve sabır gerektiren bir işlem görmesi bakımından genelde birkaç kişi birlikte ve yardımlaşarak ceviz helvasını pişirirler.
Muhterem dinleyiciler, bu haftaki sohbetimizin de zevk aldığınızı umarak gelecek sohbetimizde sizlerle Golistan ilinin Türkmenleriyle tanıştıracağız. Tabii ki onların kültür ve dillerinin yanı sıra özellikle mutfak kültürü ve gelenekleri hakkında sizlere bilgiler aktaracağız.
Sofralarınız bereketli, evleriniz neşeli olsun. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam'ı tanıyalım.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde İslam peygamberinin yaşamına devam etmek istiyoruz.
İslam peygamberinin bi'seti üzerinden 7 yıl geçiyordu. Şimdi artık İslam'ın adı tüm Mekke'de ve Hicaz Yarımadası'nda yankılanıyordu. İslam dini, vahyin Duru Pınarı'ndan kaynaklanan ve aktığı yerde hak ve hakikat peşinde olanların doyasıya doyuran, hayat veren bir ırmak gibi akıyordu. Öte yandan Habeşistan'a göç eden Müslümanlar da bu ülkede faaliyetlerini ve çabalarını sürdürüyordu. Mekkeli müşrikler ise bu grubu geri getirme girişimleri sonuç vermemişti. Mekke'nin müşrik liderleri İslam dininin şaşırtıcı bir şekilde yayılmasından derin kaygı duyuyor ve kurdukları kumpaslarının hiçbiri işe yaramadığını görüyordu. Bu yüzden Kureyş'in putperest liderleri yeni bir komplo kurdu. Bu komplo Müslümanları sosyal ve iktisadi açıdan kuşatma altına almaktı.
Kureyş'in müşrik liderleri kurdukları komplo çerçevesinde bir anlaşma hazırladı. Anlaşmayı Kureyş'in önde gelen büyüklerinden 80 kişi imzaladı. Müşrikler anlaşmayı bir kutuya yerleştirdi ve Kabe'nin içine astı. Anlaşmada Kureyş müşrikleri İslam peygamberi ve onun hanedanı olan Haşim oğulları ile tüm ilişkilerini kesme ve onlarla ailevi ilişkilerde bulunmama ve her türlü alışverişi yapmama ve herhangi bir olay durumunda onları savunmama sözü vermişti. Gerçekte Kureyş müşrikleri Müslümanları iktisadi kuşatma altına almak ve gelir kaynaklarını kesmekle İslam'ın nüfuzunu ve yayılmasını önlemek istiyordu. Düşmanın bu planından sonra şartlar Allah Resulü ve Müslümanlar için daha da zorlaştı. O sıralarda Resulullah'ın yegane hamisi Ebu Talib tüm akrabalarına çağrı yaptı ve hepsinden o zorlu şartlarda İslam peygamberine yardım etmelerini istedi.
İktisadi kuşatmanın başlaması ve baskıların artmasının ardından Haşimoğulları bu durumda Mekke'de yaşamanın onlar için mümkün olmadığını anladı ve mecburen kentin yakınlarında bir vadiye yerleşti. Bu vadi daha sonra Ebu Talip Vadisi olarak ün yaptı. Bu vadide çok basit evler ve gölgelikler yapılmıştı. Müslümanlar Kureyş'in ani baskısına karşı bazılarını yüksek noktalara yerleştirdi ve böylece beklenmedik bir saldırıya maruz kalmayı önledi. Bundan başka Müslümanlar düşmanlar zarar vermesin diye Allah Resulüne sıkı koruma uygulamaya başladı. Bu kuşatma tam 3 yıl sürdü ve Haşimoğullarına baskı ve yaptırımlar had safhaya ulaştı. Bu süre içerisinde Mekkeli müşriklerin lideri hiç kimse Haşimoğulları ile ticaret yapmaması ve onlara yiyecek götürmemesi için sıkı denetim uyguladı. Nitekim Müslümanlar bazen bir gece gündüzü bir tek hurma ile geçirmek zorunda kaldı.
Müslümanların kuşatma altında kaldığı 3 yılda sadece haram aylarda Arabistan'a tam güvenlik hakim olurken şartlar Haşimoğulları için de bir nebze olsun daha müsait oluyordu. Haşimoğulları bu aylarda vadiden çıkıp alışveriş yapıyor ve ardından hemen vadiye geri dönüyorlardı. Allah Resulü ancak bu aylarda Mekke ve çevresinde tebliğ edebiliyordu. Gerçi Kureyş müşrikleri haram aylarda bile Müslümanları taciz etmekten el çekmiyordu. Kureyş casusları Ebu Talip vadisine uzanan tüm yolları gözetliyor ve hiç kimseyi oraya yiyecek götürmesine müsaade etmiyordu. Ancak buna karşın müşriklerin kuşatması Müslümanların sabır ve direnişini etkileyemedi. Bazı tarihçilerin belirttiğine göre Allah Resulü, Hatice ve Ebu Talip kuşatma yıllarında tüm mal varlığını kaybetti.
Haşimoğulları kuşatma yıllarında Ebu Talip Vadisi'nde çok zor günler yaşadı. Vadide gündüzleri yakıcı sıcak ve geceleri çocukların açlıktan ağlayıp inlemeleri yürekleri parçalıyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o zorlu şartlarda büyük ve imsalsiz bir sabır örneği sergileyerek Müslümanları da sabırlı olmaya davet ediyor ve birçok kez kendi yiyeceğini başkalarıyla paylaşıyordu. O zorlu günlerde ve yaptırımların altında vefakar eşi Hatice ve amcası Ebu Talip en büyük hamileriydi. Müslümanlara dayatılan yaptırımların üzerinden 3 yıl geçtiği bir sırada vahiy meleği Cebrail aleyhisselam Allah Resulünü müşriklerin anlaşmasını tahta kurusu yediği hakkında bilgilendirdi.
Bu gelişmenin üzerine Allah Resulü amcası Ebu Talib'i bu durumdan haberdar etti. Ebu Talib bazılarını yanına alarak vadiden ayrıldı ve Mekke'ye gelip Kabe'nin yanında oturdu. O sırada Kureyş'ten bir grup Ebu Talib'in yanına geldi ve ona yeğenine destek vermeyi bırakma zamanı gelmedi mi diye sordu. Ebu Talib onlara şöyle dedi. Gidin anlaşmayı getirin. Müşrikler anlaşmayı getirdi. Anlaşmanın üzerindeki mühürler duruyordu. Ebu Talib şöyle dedi. Acaba bu hepinizin birlikte yazdığınız anlaşma mı? Hepsi evet diye karşılık verdi. Ebu Talib şöyle devam etti. Yeğenim Rabbinden bir mesaj almış. Eğer sözü doğru ise o zaman bizimle ilişkinizi kesmekten ve kuşatmaktan el çekmelisiniz. Ve eğer sözü yalan çıkarsa onu size teslim etmeye hazırım. Müşrikler kabul etti ve Ebu Talib'e sözleri insaflı olduğunu söyledi. Ebu Talib şöyle dedi. Muhammed tahta kurusu anlaşmayı yemiş diyor. Kureyş müşrikleri ise şöyle dedi. Muhammed yalan söylüyor.
Bunun üzerine anlaşma açıldı ve Muhammed'in sözü doğru olduğu anlaşıldı. Tahta kurusu Allah'ın adının yazıldığı yerden başka anlaşmanın tamamını yemişti. Böylece Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hak sözü söylediği ortaya çıktı ve hepsini hayrete düşürdü. Öyle ki bazı müşrikler bu mucizeyi görünce İslam dinini kabul etti. Kureyş liderleri imzaladıkları anlaşmanın yok olduğunu fark etti. Öte yandan Haşimoğullarının çektiği acı ve açlık Mekke halkı ve çevresindeki aşiretlerin duygularını Kureyş'e karşı alevlendirmişti. Bu yüzden müşrikler anlaşmadan vazgeçti ve böylece yaptırımlar da sona erdi ve Haşimoğulları evlerine döndü. Buna karşın Mekke'nin putperest liderleri Allah Resulü ve Müslümanlara karşı düşmanlığını sürdürdü.
Bir süre sonra Allah Resulü'nün vefakar amcası Ebu Talib vefat etti ve o Hazreti Yasab oldu. Ebu Talib ölüm döşeğinde evlatlarına şöyle dedi: "Hepinizi Muhammed'e inanmaya tavsiye ediyorum. Zira o Kureyş emini ve Arapların dürüst insanı ve tüm erdemlere sahiptir. Muhammed gönüllerin iman ettiği bir inancı getirdi. Ama diller serzeniş korkusuyla onu inkar etmeye kalkıştı. Ben şimdi görüyorum ki zayıflar onu destekliyor ve Muhammed onların yardımıyla Kureyş'in saplarını kırmak üzere kıyam ediyor. Ey akrabalarım, onun dini yani İslam'ın dostu ve hamisi olun. Kim onu izlerse saadete kavuşur. Eğer ecel bana fırsat verseydi, devranın hadiselerini onun üzerinden bertaraf ederdim."
Ebu Talib'in vefatı üzerinden kısa bir süre geçerken Allah Resulü'nün diğer hamisi yani eşi Hazreti Hatice hayata gözlerini yumdu. Böylece Bisset'in 10. yılı acı gelişmelere sahne oldu ve İslam peygamberi iki yar ve yardımcısını kaybetti. Ebu Talib Mekke'de büyük nüfuza sahipti ve Allah Resulü'nü müşriklerin tehditlerine karşı koruyordu. Hatice ise servetiyle İslam'ın ilerlemesi yolunda büyük çaba harcadı. Bu iki büyük insanı kaybeden Allah Resulü'nün işi daha da zorlaştı. Müşrikler o Hazret'e düşmanca davranıyor ve sürekli tehdit ediyordu. Öyle ki hatta can güvenliği yoktu. Ebu Talib'in vefatı üzerinden henüz birkaç gün geçmeden bir gün Kureyş'ten biri Resulullah'ın başına toprak attı. Allah Resulü o vaziyette evine döndü. O sırada kızı Hazreti Fatıma selamullah aleyha babasını o halde görünce biraz su getirdi ve babasının başını yüzünü yıkadı ve bunu yaparken gözünden birkaç damla yaş aktı. Allah Resulü kızını teselli etti ve şöyle buyurdu: "Ağlama kızım, Allah babanı koruyacaktır. Ebu Talib hayattayken müşrikler bana böyle davranamıyordu."
Müşrikler Allah Resulüne karşı komplolarını, tehditlerini ve tacizlerini o Hazreti katletme noktasına kadar ilerletti. Müşrikler İslam'ın sesinin Mekke halkına ve diğer yörelerin insanlarına ulaşmasına engel oluyordu. Bu yüzden Müslümanlar İslam'ı yaygınlaştırmak için başka çareler düşünmeye başladı ve en iyi seçenek de Medine'ye hicret etmek oldu.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik.
Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
İran Radyo Podcast. Sistan ve Belucistan çölün kuraklığı ve sıcaklığı içinde dağlar ve deniz, göller ve ormanlar, madenler ve yemyeşil bahçelerden oluşan şaşırtıcı bir hazineyi barındıran bir bölgedir. Hirmen ve Hamun'dan Teftan ve Çabahar'a uzanan bu coğrafya İran'ın çok renkli yüzünü gözler önüne serer. Güneş, su ve toprak da iç içe yaşayan çalışkan ve misafirperver insanlara ev sahipliği yapar. Sevgili dostlar, merhaba. İran'ı Keşfet Podcast'ine hoş geldiniz. Her bölümde İran'ın engin topraklarına adım adım yolculuk yapıyor ve bu ülkenin de güzelliklerini, tarihini, kültürünü ve ekonomik ile yatırım potansiyelini birlikte keşfediyoruz. Önceki bölümde sizi tarihin derinliklerine götürdük ve Sistan ve Belucistan İran'ın parlak geçmişiyle efsanevi konumundan söz ettik. Bu topraklar Firdevs'in şahnamesinde defalarca anılmış ve kökleri İran tarihi ve mitolojisiyle iç içe geçmiştir. Ama tüm bunlar bu ilin sunduğu şaşırtıcı güzelliklerin yalnızca bir bölümüdür. Bugün Sistan ve Belucistan'ın cömert doğası ve zengin kaynakları ile bağlantılı başka bir yönünü keşfetmek istiyoruz. Sessiz çöllerden gizemli nehirlerini, Umman Denizi'nin de elde edememiş kıyılarından canlı ve hareketli göletlerine kadar. Burası hem doğanın sertliğini ve zorluğunu sergileyen hem de bereketli elini cömertçe uzatan bir topraktır. Hazırsanız bu yolculuğun bu bölümünde Sistan ve Belucistan'ın doğal kaynaklarını birlikte keşfedelim ve bu toprakların tüm zorluklarına rağmen İran ve dünya için değerli bir hazine sayıldığını da görelim. Dinleyiciniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Doğal kaynaklar insan müdahalesi olmadan doğanın kendi içinde yetiştirdiği eşsiz hazinelerdir. Sudan ve topraktan ormanlara ve minerallara, kuşlardan ve yabani hayvanlardan sualtı dünyasının büyüleyici canlılarına kadar hepsi doğanın bize sunduğu miraslardır. Bu nimetlerden doğru ve akıllıca faydalanırsak yalnızca tükenmezken üstelik gelecek nesiller de bu bereketten yararlanabilir. Doğal kaynaklar, yeryüzündeki yaşamın damarlarıdır. Yaşamı insana ve diğer canlılara ulaştıran kanallardır. Eğer yorunluğu Sistan ve Belucistan iline düşerse ve bu bölgeyi ziyaret ederseniz, çok geçmeden İran haritasında sadece bir bölge değil, kendine özgü doğası ile renk, güzellik ve sıra dışlılıkla dolu bir dünya olduğunu da fark edersiniz. Göz kamaştıran dağlar ve vadilerde kıvrılarak akan coşkulu nehirler çevresine bereket ve tarım getirir. Ama en önemlisi bu toprakların nimetlerine sahip olan, onları işleyen ve örnek bir gayretle tarlalarda, bahçelerde, madenlerde, fabrikalarda, ticaret merkezlerinde ve limanlarda çalışan misafirperver, nazik ve sevgi dolu insanlardır. Onlar yaşamın coşkusunu parlak güneşten ve sıcak topraktan alır, kendi hayatlarına ve başkalarının yaşamına bereket katarlar. Haritaya baktığımızda Sistan ve Belucistan iline Nimruz adının verilmesinin tesadüf olmadığını anlıyoruz. Bu zamanlar meridyen çizgisi bu bölgeden geçerken dünyayı iki çeşit parçaya da ayırıyordu. Başka bir ifadeyle güneş ışığı Sistan'daki gözlem evlerinin tam ortasındaki yarık ve pencerelere vurduğunda güneş Japonya'dan başlayıp batıda Kanarya adalarına kadar görülebiliyordu. Bu nedenle Nimruz bu bölge için bilimsel bir adı olarak kullanılmıştır. Rivayete göre Nimruz ya da Sistan topraklarında bilinen en eski gözlem evi Zabul şehrinde yer alıyordu ve adı da Gengdeş idi. İlin kuzeyi Hirmen Nehri'nin taşıdığı aluvyonlarla oluşmuştur ve dünyanın da en büyük tatlı su gölünü barındırır. Hirmen ya da Helmen Nehri bölgenin en önemli doğal oluşumlarından biridir ve Orta Asya'nın güneyindeki en büyük su akıntılarından sayılır ve Sistan'ın ana su kaynağıdır. Kuhe Habacı olarak bilinen Hacı Dağ, Sistan'ın düz arazisinde yükselen tek tepedir ve bölge halkı tarafından kutsal kabul ediliyor. Sistan Obası çöl ikliminde yer alır ve yıllık yağış miktarı 65 milimetreden azdır. Buharlaşma oranı ise yılda 5000 milimetreyi de aşar. Bu koşullar çevrede ciddi fiziksel kuraklığa yol açar ve Hirmen Nehri'nin su seviyesi düştüğü yıllarda yıkıcı kuraklıklar yaşanır. İlkbaharın sonlarından yaz sonuna kadar esen 120 günlük rüzgarlar bu kuraklığı daha da artırıyor. Sistan ve Bılıçistan ilinin güneyi Umman Denizi ile birleşen çeşitli genişliği ile dağlık bir doğaya sahiptir. Güney bölgeleri Umman Denizi'ne yakınlığı ve mason rüzgarlarından faydalanmaları nedeniyle farklı bir iklime sahiptir. Yüksek ortalama sıcaklık ve düşük sıcaklık dalgalanması bölgenin ikliminin temel özelliklerindendir. Sistan ve Bılıçistan yıllık ortalama 110 milimetre yağışla İran'ın kurak ve yarı kurak bölgeleri arasında yer alır. Öte yandan şehir nüfuslarının artış göstermesiyle birlikte su tüketimi talebi her geçen gün daha da yükseliyor. Bampur, Bahu Kalet, Kehir, Fenuc ve Tehalb nehirleri de ilin diğer önemli akarsularındandır. Bu ilin kıyı şehrinde bulunan Pezem, Çabahar ve Govater körfezleri de bölgenin güzel sahil kıyılarının büyük bir kısmını oluşturur. Bu değerli yaşam alanı oldukça geniş kumlu sahillere de sahiptir. Deniz kaplumbağalarının yumurtlama alanlarından biridir. Aynı zamanda ildeki kuş sayım bölgelerinden biri olarak da kabul edilir. Hamon Gölü ve uluslararası sulak alanı Sistan ve Bileşistan ilinde yer alan Hamon Yaban Hayatı koruma alanının bir parçasıdır. Bu göl Hazar ve Urumiye göllerinden sonra İran'ın 3. büyük gölü, dünyanın 7. uluslararası sulak alanı ve İran'daki biyosfer rezervlerinden biridir. Hamon Gölü'nün su seviyesi yüksek olduğunda yüz ölçümü 5660 km2'ye ulaşır. Bunun 3820 km2'lik kısmı İran'a, geri kalanı ise Afganistan'a aittir. Bu gölün adı Avesta'da Kans Oya Pehlevi dilinde Kians ve Firdevsi'nin şahnamesinde Zereh Gölü olarak geçer. İran'daki eski edebiyat mitolojisinde Hamun Gölü ve Hirmen Nehri Zertüşt'ün kıyamet anlayışında özel bir yere sahiptir. Ne yazık ki Hamun Gölü uzun sürede su kıtlığıyla karşı karşıya ve geniş alanlarından koruması bölgede çevresel, toplumsal ve ekonomik sorunlara yol açmıştır. Taftan zirvesi yaklaşık 3941 metre yüksekliğiyle ilin volkanik dağlarından biridir ve Sistan ve Bileşistan'ın doğal güzelliklerinden bir diğeridir. Taftan ilin en yüksek zirvesi olarak Simorgh Zirveleri listesinde yer alır. İran'ın Simorgh Dağları adlı ulusal proje, ülkenin 31 ilindeki en yüksek zirveleri tanıtmak ve bu zirvelere tırmanışı teşvik etmek amacıyla tasarlanmış ve uygulanmaktadır. Bu proje yalnızca yerli ve yabancı dağcılar için İran'ın en yüksek zirvelerini tanıma fırsatı sunmakta kalmıyor. Aynı zamanda dağ ve spor turizmi alanında gelişim odaklı bir program olarak da öne çıkıyor. Teftan Zirvesi kendine özgü manzaraları ve muazzam doğası ile bu ulusal projenin önemli cazibe merkezlerinden biridir. Teftan da yüksekliğine rağmen sıcak ve kurak iklimi yer aldığı için yılın yalnızca kısa dönemlerinde kar ve buzla kaplanır. Bu dağın zirveleri yaklaşık 12 kilometrelik bir alana yayılmıştır. Teftan 4 zirveye ve 3 volkanik kratere sahiptir. En bilinen ve volkanik olan zirvesi Çeheltan olarak adlandırılır ve ziyaret dağı adı ile de bilinir. Çeheltan adı eski bir efsaneye dayanır. Bu efsaneye göre 40 dinli yolcu da bu dağda kaybolmuştur. Ana zirve olan Çeheltan volkanik faaliyetleriyle tanınır. Kraterlerden yükselen kükürt buharları etkileyici bir manzara oluşturuyor. Zirveye yaklaştıkça keskin kükürt kokusu net şekilde hissedilir. Özellikle soğuk sabahlarda bu buharların yayılması daha gizemli bir hava katar ve bu zirveye tırmanışı eşsiz bir deneyime dönüştürür. Teftan Dağı'nın eteklerinde şifalı özellikleriyle bilinen birçok kaplıca bulunur. Bu sıcak su kaynakları içerdiği mineraller ve kükürtü bileşenler sayesinde cilt ve eklem hastalıklarının tedavisinde kullanılır. Birçok kişi bu bölgeyi ağrılarını keşfetmek ve iyileştirmek amacıyla seyahat eder. Ancak bu kaynaklardan gökyüzüne yükselen buharlar çevreye gizemli bir atmosfer kazandırır ve dağın en dikkat çekici doğal güzelliklerinden biri olarak öne çıkıyor. Sistan ve Beliçistan ilinde yer alan elde edilmemiş alanlar ve nadir hayvan türleri hem zoologların hem de doğal tutkunlarının ilgisini çeker. Bu bölgede 340 kuş türü, 64 memeli türü ve yaklaşık 110 sürüngen ve amfibi türü ile birlikte yüzlerce tatlı ve tuzlu su balığı türü tespit edilmiştir. Bugün ilde Asya karaz ayısı da İran leopardı, felis, margarita, Beluçistan sincabı, yaban koyunu ve keçisi, ceylan gibi kara memelileri, deniz memelileri ve kartal, şahin, gri pelikan, İran alakargası gibi kuşlar, ayrıca İran kısa burunlu timsahı, kara ve su kaplumbağaları ile Bengal kertenkeleleri gibi sürüngenler bu bölgenin yerli hayvanları arasında yer alır. Bu ildeki hayvan ve bitki türlerinin yaşam alanları 11 koruma bölgesi kapsamında çevre görevlileri tarafından sürekli olarak korunmaktadır. Sistan ve Beliçistan'ın toplam yüz ölçümünün yaklaşık %73'ü koruma altındaki alanlardan oluşur. Sistan ve Beliçistan'da 1200'den fazla bitki türü bulunur ve bunlardan yaklaşık 70 türü tıbbi ve endüstriyel açıdan değerlidir. Bu türler arasında Prosopis, kenar, atlas, sakız ağacı, badem ve moringa gibi bitkiler yer alır. Sistan ve Beliçistan İran'ın maden gökkuşağı olarak olsa da adlandırılıyor. Altın, bakır, antimuan ve manganez ve titanyum ve daha birçok maden türü ile özellikle grandit gibi yapı taşları bu ili doğal kaynaklar açısından güçlü kılar. Ayrıca bölgenin potansiyeli göz önüne bulundurularak yeni madenlerin keşfedilmesi sürekli olarak devam ediyor. Sistan ve Beliçistan'ın Yugoslavya'dan Pakistan'a kadar uzanan dünya metal ve maden kuşağında yer alması ve açık ya da henüz işletilmeyen zengin maden yataklarından sahip olması bu ilin önemli potansiyellerinden biri olarak kabul edilir. İran'ın güneydoğusundaki yer alan Sistan ve Beliçistan ili ülkenin en büyük tropikal meyve fidanı üretim merkezine ev sahipliği yapmaktadır. Bu merkez ilin iç ihtiyacını karşılamanın yanı sıra diğer illere ve yurt dışına da ihracat yapılmaktadır. Hurma, muz, narenciye, mango, papaya, guava, çiko, İran fıstığı ve üzüm, Sistan ve Beliçistan'ın tropikal ve yarı tropikal meyveleri arasında yer alır. Sistan ve Beliçistan İran'ın gelişmekte olan bölgelerinden biridir. Ekonomik büyüme açısından önemli bir potansiyele sahiptir. İldeki sanayi makineleşmiş ve eşçiliğine dayalı olarak da iki gruba ayrılıyor. Makineleşmiş sanayi dalları arasında gıda, tekstil, giyim, kimya sanayisi ile metal işleme, döküm, ev eşyası üretimi ve tanker imalatı yer alır. Pakistan ve Afganistan ile komşu olması, İran'ın tek okyanus limanı olan Çabahar'ın bu bölgede bulunması, Sistan ve Beliçistan'a dünya ile ticaret ve kalkınma açısından yüksek bir kapasite kazandırmıştır. Çabahar Serbest Ticaret ve Ekonomi Bölgesi, İran sahillerinden önemli ekonomik merkezlerinden biridir. Çabahar Körfezi'ndeki derin sular ve doğal girintiler, büyük okyanus gemilerinin yaşanabileceği uygun liman yapıları ve derin rıhtımların inşası için elverişli bir ortam sunar. Bu liman, Mekran Denizi kıyısında ve Hint Okyanusu'na açılan bir konumda yer alır. Yakınındaki Şehit Beheşti Limanı, İran'ın tek okyanus limanı olarak yıllık 8,5 milyon tonun üzerinde yük kapasitesine sahiptir. Ve büyük okyanus gemileri burada yanaşabiliyor. Günümüzde İran'ın temel ihtiyaç maddeleri özellikle tahıl ve yağlı tohumların %60'ından fazlası bu limandan ülkeye giriş yapıyor. Çabahar Limanı Orta Asya'daki karayla çevrede ülkeler olan Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan, Kazakistan için açık denizlere en yakın erişim noktası olması nedeniyle büyük stratejik öneme sahiptir. Okyanus gemilerinin yükleme kapasitesini artırmak için rıhtım inşası, Çabahar'dan Orta Asya'ya çift hatlı demir yolu yapımı, 95 numaralı yolun 6 şeritli otoyola dönüştürmesi ve Çabahar Uluslararası Havalimanı'nın inşası bu limana yapılan yatırımlar arasında. Çabahar ticari konumunun yanı sıra tarihi, doğal ve turistik cazibeleriyle dikkat çekiyor. Bu şehir ve çevresi yıl boyunca bahar gibi ılıman bir iklime sahiptir. Bu nedenle adı Çabahar Bahar yani Dört Bahar olarak anılır. Ayrıca Çabahar Sistan ve Beliçistan'ın da bilimsel ve eğitim merkezlerinden biri olarak kabul edilir. Bu şehirde kurulan onlarca yüksek öğretim kurumunda binlerce öğrenci eğitim görmektedir. Bu bölümde ele aldığımız Sistan ve Beliçistan'ın coğrafi güzelliklerinden sonuncusu Hara Mangrove ormanlarıdır. Mangrove ormanları İran'ın güney kıyılarında Fars Körfezi ve Umman Denizi çevresindeki 8 koruma bölgesinde görülüyor. Bu etkileyici ormanlar birçok kuş ve deniz canlısı için yaşam alanı sunar. Mangrove bitkisi başlı başına şaşırtıcıdır. Tuzlu suda yaşamını sürdürebilir ancak mangrove ormanları daha da etkileyicidir. Çünkü deniz yüksekliğinde tamamen su altında kalır, çekildiğinde ise adalar gibi ortaya çıkar. Sistan Beliçistan elindeki mangrove ormanlarından bir bölümü Çabahar şehrine yaklaşık 15 kilometre uzaklıktadır. Bu güzel ormanlar suyun içinde ve Çabahar Körfezi'nin kıyısında büyür. Yalnızca bu manzara bile sizi doğanın büyüleyici güzellikleriyle baş başa bırakır. Mangrove ormanı tuzlu sularda ve tropikal bölgelerde yaşamını sürdürebilen kısa boylu çalılardan oluşur. Hara ya da mangrove adı verilen bu çalılar suyu şaşırtıcı bir şekilde filtreleyebiliyor. İhtiyaç duydukları tüm mineralleri ve besinleri sudan alır. Geri kalanını dışarı atarlar. Tuzlu suya uyum sağlamayan yetenekleri onları olağanüstü bitkiler haline getirmiştir. Bu ağaçları tuzu dışarı atarak suyu tatlandırabilir ve bu şekilde gerekli su ve besinleri elde ederler. Ayrıca deniz yüksekliğinde bu ormanlar tamamen su altında kalır ve yalnızca ağaçların tepeleri görünür. Deniz şekerlerinde ise yemyeşil bir ada gibi ortaya çıkarlar. Gelgit hareketi mangrovların yaşamında büyük rol oynar ve denizden birçok besin maddesini sağlar. İran'ın güney kıyı şeridi boyunca Bandar Abbas'tan Çabahar'a kadar nehirlerin denize döküldüğü ve taşkınların oluştuğu küçük körfezlerde mangrov ormanları gelişmiştir. Bu ağaçlar yaz başında çiçek açar ve sarı renkli, hoş kokulu çiçekleri çevreye ferahlık katar. Kısa süre sonra bu çiçekler badem biçimindeki meyvelere dönüşür. Bu meyvelerin tohumları ana gövde üzerinde köklenir ve yeterince büyüklükten sonra ayrılır. Eğer ortam uygunsa tohum aynı yerde büyür, değilse gelgit hareketleriyle başka bir yere taşınır. Bu eşsiz çoğalma yöntemi mangrove bitkisini dünya bitki örtüsü içinde benzersiz kılar. Mangrove ormanlarının ekosistemi son derece değerli ve istisnai bir yapıya sahiptir. Bu ormanların bir bölümü İran'da biyosfer rezervi olarak da tanınır. Uluslararası Doğayı Koruma Birliği mangrove ormanları için 22 farklı kullanım alanı da belirlemiştir. Bu ormanlar tortulların sabitlenmesine, yeni adaların oluşmasına ve kıyıların gelişmesine katkı sağlar. Tortulların birikmesi dalga enerjisini azaltır ve bu sayede kıyıların aşılması ve toprak erozyonu önlenmiş oluyor. Fars Körfezi ve Oman Denizi kıyılarındaki birçok deniz canlısı üreme dönemlerine bu bölgelerde geçirir. Mangrove çalıları yüksek besin değerleri nedeniyle hayvan yemi olarak da kullanılıyor. Ancak bu kullanım son yıllarda bu bitkilerin yaşamını tehdit etmiştir. Bölge halkı için bu ormanlar yakılacak odun temin açısından da önem taşır. Mangrovlar aynı zamanda ilaç üretiminde önemli bir kaynak olarak değerlendiriliyor. Mangrove ormanları göçmen kuşlar için güvenli bir sığınak niteliğindedir. Bu çalılara Bandar Abbas'ta Hara Belşistan'dan temel, bazı bölgelerde Tol ve Arapça'da Şuri adı verilir. Mangrove ormanlarını ziyaret etmek için konumumuzu doğru belirlemek ve bölgenin de haritasına sahip olmak faydalı olacaktır. Yine bu ormanları keşfetmenin en iyi yolu bölge halkının rehberliğinden yararlanmaktadır. Gezmek için belirli bir zaman sınırlaması yoktur. Ancak gün doğumu ve gün batımını kaçırmamak en iyisidir. Çünkü bu saatlerdeki ışık ve gelgit hareketi sizi olağanüstü güzelliklere, manzaralarla karşılaştırabiliyor. Sevgili dostlar, İran'a Keşfet Podcast'ının başka bir bölümünün daha sonuna geldik. Gördüğünüz gibi Sistan ve Beliçistan yalnızca İran haritasında bir bölge değil, doğa, tarih, kültür ve yaşamın da iç içe geçtiği eşsiz bir diyardır. Efsanevi Hamun'dan volkanik Teftan zirvesine, uçsuz bucaksız çöllerden deniz ormanları olan mangrova kadar her köşe bu topraklarda yüzyıllardır süre gelen bir hikayeyi anlatıyor. Sistan ve Beliçistan misafirperver güçlü insanları ile çeşitli coğrafyası ve değerli kaynakları ile yalnızca İran'ın değil, aynı zamanda ortak dünya mirasımızın bir parçasıdır. Bu mirası tanımak, korumak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin sorumluluğudur. Bu podcast boyunca bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederiz. Eğer bu bölüm ilginizi çektiyse lütfen arkadaşlarınızla paylaşın ve düşüncelerinizi iranradio.web sitesi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bu podcast İran Radyo yapımı bir podcast'tir. Bir sonraki bölümde sistem ve Beleşistan'ın nüfuz yapıları, etnik çeşitliliği, inançları ve dilleri üzerinde konuşacağız ve İran'ın az bilinen köşelerini birlikte keşfetmeye devam edeceğiz. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir /tr adresinden de yayınlarımızı takip edebilirsiniz.